Ayrım 7, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 74. 19 Ekim Salı günü Göran Wrath telefon etti. Louise'a otopsinin sonuçlandığını ve ölüm sebebinin aşırı dozda uyku ilacı yüzünden barbiturat zehirlenmesi olduğunu söyledi. Bu kadar uzun sürdüğü için tekrar özür diledi. Louise ananın sözlerini bir tür trans halinde dinledi. Bu bilgi net ve tartışmasız olmadıkça Wrath'ın kendisine anlatmayacağının farkındaydı. Göran Wrath bütün belgeleri göndereceğine söz verdi. Bir kez daha taziyelerini bildirdi ve soruşturmanın sona erdiğini söyledi. Polisin söyleyecek başka sözü yoktu. Hiçbir savcı da intihar dışında bir şey düşünmezdi. Louise Arthur'a Wrath'ın söylediklerini aktarınca Arthur, doğrulandı dedi. Louise Arthur'un buna inanmadığını biliyordu. Sonsuza kadar merak edecekti. Henrik ne diye canına kıymaya karar vermişti. Tabii olanın bu olduğu kabul edilirse. Nazrin ile Vera'da Wrath'ın açıklamasının doğru olacağına inanmıyordu. Nazrin intihar edecek olsaydı başka şekilde yapardı dedi. Yatağında uyku ilacıyla değil. Öylesi Henrik için fazla zaaf göstermek olurdu. Louise 20 Ekim sabahı uyandı ve havanın gece don yapmış olduğunu gördü. Demiryolu köprüsüne indi ve korkuluğa yaslanıp aşağıdaki kara sulara bakarak sonsuza kadar kaldı. Henrik'in tabutunun indirileceği toprak da böyle kara olacaktı. Louise bu noktada hoşgörüsüzdü. Henrik yakılmayacaktı. Bedeni toprağa verilmeliydi. Gözleri nehre dikili olarak genç ve mutsuzken de tam bu noktada durduğunu, hatta belki de kendi canına kıymayı düşündüğünü hatırladı. Sanki Henrik de yanında duruyordu. Kendini suya dağıtmazdı, hayata asılırdı, ondan asla vazgeçmezdi. Erken sabah saatlerinde köprüde uzun süre kaldı. ''Bugün biricik evladımı gömeceğim. Asla başka çocuğum olmayacak.'' Henrik'in tabutu yaşamımın can alıcı bir parçasını da taşıyor, asla geri dönmeyecek bir parçasını. Tabut kahverengiydi, üstünde çelenkler değil, güller vardı. Orkçu Bach ile kendi teklif ettiği bir scarlatti çaldı. Papaz aşırıya kaçmayan sakin bir konuşma yaptı ve Tanrı kilisede bulunmadı. Louise Arthur'un yanına oturmuştu. Tabutun diğer tarafında da Nazrin ile Vera vardı. Louise tüm cenaze törenini çok uzaklardan izliyormuş gibiydi. Yine de bu tören onun içindi. İnsan ölene acıyamıyordu. Ölüler artık ağlamıyordu. Ama Louise yıkılmıştı. Bununla birlikte içindeki bazı kirişler sağlam kalmıştı ve onları korumaya kararlıydı. Nazrin ile Vera otobüsle yapacakları uzun Stockholm yolculuğu nedeniyle erken ayrıldılar. Ama Nazrin bağlantıyı koparmayacağına söz verdi ve Louise Stockholm'e gelip Henrik'in evini boşaltmak istediğinde yardım edeceğini söyledi. O akşam Louise ve Arthur bir şişe vodkayla mutfakta oturdular. Louise limonlu vodkayı içerken Arthur da ona kahvesiyle eşlik etti. Sessiz bir anlaşma yapmışçasına her ikisi de kendine hakim görünüyordu. Ama saat 10'a yaklaşırken gözleri iyice çukura kaçmıştı.
''Yarın gidiyorum.''
''Geri mi dönüyorsun?''
''Herkes bir yerlere dönmez mi? Ben de Yunanistan'a gidiyorum. Oradaki işimi bitirmem gerek. Sonra ne olur hiç bilmiyorum.''
Ertesi gün şafaktan epey önce arabayla Östersund havaalanına gitti. Yerler ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Arthur kızının elini tutup dikkatli olmasını tembihledi. Louise onun söyleyecek başka bir şey bulmaya çalıştığını görebiliyordu. Ama yapamadı. Arlanda uçağında arkasına yaslanırken babasının daha o günden ağaçlara Henrik'in yüzünü oymaya başlayacağından hiç kuşkusu yoktu. Doğruca Atina'ya devam etmek niyetiyle 7.55'teki Arlanda Frankfurt uçağına yetişti. Ama Frankfurt'a geldiğinde verdiği kararlardan vazgeçmiş gibiydi. Atina uçağındaki yerini iptal ettirdi. Artık ne yapması gerektiğini biliyordu. Arthur haklı da olabilirdi, haksız da. Louise'in verdiği tavizin onunla bir ilgisi yoktu. Bu kendi kararıydı, kendi içgüdüsüydü. Aaron yaşıyordu. Yaşıyor olmalıydı. Kuantas'ın saat 9.50'deki Sydney uçağına yetişmeyi başardı. Uçağa binmeden önce yaptığı son şey Yunanistan'daki meslektaşlarını arayıp henüz oraya dönecek durumda olmadığını bildirmek oldu. Önce başka bir yolculuk, başka bir buluşma gerçekleştirmeliydi. Uçakta yanında tek başına yolculuk yapan, etrafındaki her şeye karşı ilgisiz duran küçük bir kız oturuyordu. Bakışları sadece bir fille yaşlı bir hanımdan oluşan oyuncağına odaklanmıştı. Louis Cantor ise pencereden dışarı bakıyordu. Aaron yaşıyordu. Yaşıyor olmalıydı. 7. Kısım. Uçak Singapur'da yakıt almak için beklerken Louis uçaktan inip kendini sadece uzaktaki yeni terminal binalarına gidiyormuş gibi görünen sarımsı kahverengi halı kaplı koridorların nemli sıcağına bıraktı. Bir kırtasiye mağazasında durup mor kapağına kuş motifleri işlenmiş bir günlük aldı. Satıcı kız sıcacık gülümsüyordu. Louis aniden içine akan gözyaşlarını hissetti. Topuklarının üstünde dönüp mağazadan çıktı. Geri dönerken paniğe kapılmaktan korktu. Duvar diplerinden yürüyerek adımlarını sıklaştırdı ve nefes alıp vermeye çalıştı. Her an gözlerinin kararacağını ve yere düşeceğini sanıyordu. Ama o sarımsı kahverengi halının üstünde uyanmaya niyeti yoktu. Tam şimdi ağrını aramaya karar vermişken olamazdı. Uçak gece yarısından önce Sydney'ye gitmek üzere havalandı. Louis daha Frankfurt'tan ayrılmadan yaşayacağı saat farkını düşündü. Yanında hiç valizi yoktu ve zamansız bir şekilde yolculuk ediyordu. Belki de Aaron'a yaklaşmanın en iyi yolu buydu. Birlikte yaşadıkları yıllarda Louis'in ne zaman eve dönmekte olduğunu, ona yaklaşmakta olduğunu hissetmek gibi garip bir yeteneği vardı. Yaptığı ya da söylediği bir şeye kızdığı pek çok durumda kendisini aldatıyor olsa ona asla suçüstü yapamayacağı kafasına dank etmişti. Koltuğu koridor tarafındaydı, 26D. Yan koltukta çabucak uykuya dalan arkadaş canlısı adam kendini Avustralya Hava Kuvvetleri'nden emekli bir grup komutanı olarak tanıtmıştı. Louis ile sohbet etmek için hiçbir girişimde bulunmamıştı ve Louis bu bakımdan rahattı. Loş kabinde oturup sessiz kabin görevlisinin düzenli aralıklarla dağıttığı suları içti. Koridorun diğer tarafında kendi yaşlarında bir kadın vardı. Bir radyo istasyonunu dinliyordu. Louis yeni aldığı günlüğü çıkarıp okuma ışığını yaktı. Bir kalem buldu ve yazmaya başladı. Kırmızı toprak. Bunlar ilk sözcüklerdi. Neden aklına gelen ilk şey bu olmuştu? Elindeki en önemli ipucu bu muydu? Eninde sonunda diğer bütün parçaların etrafında birleşeceği anahtar. Zihninden ölü ya da ölmek üzere olan iki kadınla ilgili defterleri karıştırdı. Henrik onlara nasıl erişmişti? O ebeveynlerini hatırlamak için bir şeye ihtiyaç duyan bir çocuk değildi. Annesi hakkında her şeyi olmasa da epeyce şey biliyordu. Ve Aaron'la da çoğu zaman ortada olmadığı halde sürekli irtibat halindeydi. Bu defterleri nereden almıştı? Ona bunları kim vermişti? Bir soru yazdı. Kırmızı toprak nereden geldi? Ancak bu kadar yapabilecekti. Defteri kaldırıp okuma ışığını kapattı ve gözlerini yumdu. Düşünmek için Aaron'a ihtiyacım var. İyi olduğu zamanlarda iyi bir sevgili olmakla kalmaz, aynı zamanda dinleme sanatını becerirdi. Kendisi için bir menfaat düşünmeden tavsiyede bulunabilen ender yaratıklardan biriydi. Karanlıkta gözlerini açtı. Belki de Aaron'la yaşadıkları hayatta tamamen gözden kaçırdığı nokta buydu. Dinleyen ve aşık olduğu, bir oğul verdiği, bazen aşırı derecede zeki olan Aaron. Benim aradığım Aaron bu diye düşündü. Onun yardımı olmadan olup bitenleri asla çözemeyeceğim. Onun desteği olmadan kendi hayatıma dönmeyi asla başaramayacağım. Gecenin geri kalanını kestirerek, radyo kanalları arasında gezinerek, bazen de gecenin karanlığına uymazmış gibi gelen müzikler yüzünden rahatsız olarak geçirdi. Bir kafesteyim diye düşündü. İnce ama yine de aşırı soğuğa ve yüksek hıza dayanıklı duvarları olan bir kafeste. Bu kafesin içinde gideceğimi asla hayal etmediğim bir kıtaya doğru koşuyorum. Gitme arzusu hiç duymadığım bir kıtaya doğru. Sidney'e inmelerine birkaç saat kala Frankfurt'ta verdiği kararın anlamsız olduğu hissine kapılmıştı. Aaron'u asla bulamayacaktı. Dünyanın öbür ucunda tek başınayken sadece kederi ve bunalımı artacaktı. Ama kafesi döndürüp Frankfurt'a götürecek gücü de yoktu. Kahvaltıdan sonra uçak Sydney havaalanına indi. Louis yarı uykulu bir halde dışarı çıktı. Sıcakkanlı bir gümrük memuru el çantasındaki elmayı çıkarıp çöp kutusuna attı. Louis bir danışma masası bulup Hilton'dan yer ayırttı. Kaça mal olacağını öğrenince şok geçirdi ama rezervasyonunu iptal ettirecek gücü yoktu. Biraz para bozdurup bir taksiye bindi. Sabah aydınlığında kenti inceledi ve Aaron'un da bir zamanlar aynı güzergahı kullandığı, aynı otoyollardan, aynı köprülerden geçtiği aklına geldi. Pencereleri açılmayan bir oda vermişlerdi. Bu kadar yorgun olmasaydı oteli terk eder ve başka bir yer bakardı. Oda insanı boğuyordu ama kendini duş yapmaya zorladı, sonra da çıplak olarak örtülerin arasına süzüldü. Henrik'in yaptığı gibi uyuyorum diye düşündü, çıplak olarak. Peki oğlu hayatının son gecesinde niye pijama giymişti? Bu soruya cevap bulamadan uykuya daldı ve öğle vakti uyandı. Dışarı çıkıp limana giden yolu buldu. Opera binasına doğru yürüdü ve yemek yemek üzere bir İtalyan restoranına girdi. Hava serindi ama güneş ısıtıyordu. Bir kadeh şarap içip bundan sonraki adımını düşünmeye çalıştı. Arthur elçilikle konuşmuştu. İsveçli göçmenlerle temas halinde olan bir derneğin üyeleriyle de temas kurmuştu. Ama Aaron göçmen değildi. Kendini asla bir yerlere kayıt ettirmezdi. Saklandığı yerde en az iki giriş çıkış olmasına dikkat eden türde bir adamdı. Louis cesaretini yitirmemeye çalıştı. Gerçekten Avustralya'da olduğuna inandığı takdirde Aaron'u bulmak mümkün olsa gerekti. Her zaman insanları etkileyen biriydi. İnsanlar Aaron'u asla unutmazdı. Yan masada cep telefonuyla İsveççe konuşan adamı duyduğunda kalkmak üzereydi. Bir kadınla konuşuyordu. Bu kadarını anlayabilmişti. Tamir edilmesi gereken bir arabadan söz ediyordu. Adam telefonu kapatıp Louis'e gülümsedi. İngilizce olarak "Arabalar daima sorun çıkarır" dedi. "Daima." "İsveççe biliyorum. Ama haklısınız, araba dertten başka bir şey değil." Adam ayağa kalkıp Louis'in masasına geldi ve kendini tanıttı. Adı Oscar Lundin'di ve el sıkışı güçlü kişiliğini yansıtıyordu. "Louis Cantor, güzel bir isim. Ziyaret için mi geldiniz yoksa burada mı yaşıyorsunuz?"
"Ziyaretçiyim, daha geleli bir gün bile olmadı."
Adam koltuklardan birini gösterip oturmak için izin istedi. Bir garson da kahvesini Louis'in masasına taşıdı. "Adam harika bir bahar günü" dedi. "Hava hala biraz serin ama bahar yolda. Bu dünya beni hala şaşırtıyor. İlkbaharla sonbahar kıtalarla okyanuslarla ayrılsalar dahi arkadaş olabiliyorlar."
"Uzun zamandır mı burada yaşıyorsunuz?"
"Avustralya'ya 1949'da geldim. 19 yaşındaydım. Güvendiğim bıçağımla altın toplamayı başaracağımdan emindim. Okulda başarısız olmuştum. Ama bahçıvanlığa, bitkilere karşı merakım vardı. Çalıları şekillendirip meyve ağaçlarını budayarak hayatımı kazanabileceğimi biliyordum."
"Neden buradasınız?"
"Berbat bir ailem vardı. Böyle dediğim için beni affedin ama doğrusu bu. Babam o bölgenin papazıydı ve kendi inandığı Tanrı'ya inanmayan herkesten nefret ederdi. Bense hiçbir şeye inanmıyordum ve o yüzden de onun için inançsızdım. Kendimi koruyacak yaşa gelene kadar her yakaladığında döverdi beni. Sonra da benimle konuşmamaya başladı. Annemse hep arada kalırdı. Merhametli bir insandı ama ne yazık ki hesapçıydı da ve asla karşılığında bir şey istemeden hayatımı kolaylaştıracak bir şey yapmazdı. Bütün duygularımı, vicdan azaplarımı, o kendini feda ediyor diye duyduğum suçlulukları limon sıkar gibi sıkardı. Ben de önümdeki tek yolu seçtim, kaçtım. 50 yıldan çok oldu, hiç geri dönmedim. Cenazelerine bile gitmedim. Orada yaşayan bir kız kardeşim var ve her Noel'de görüşürüz. Ama temel olarak ben buralıyım ve usta bir bahçıvanım. Kendi firmam sadece çalılara şekil verip meyve ağaçlarını budamakla kalmıyor. Parasını ödemeye hazır olan herkese muhteşem bahçeler yaratıyor. Kahvesini içip koltuğuna, yüzü güneşe dönük oturdu. Louise kaybedecek hiçbir şeyi yokmuş gibi geldi.
''Birini arıyorum.'' dedi. ''Adı Aaron Cantor. Eskiden evliydik. Avustralya'da olduğunu sanıyorum.''
''Sanıyorsunuz?''
''Emin değilim. Elçilikle ve dernekle bağlantıya geçtik.''
Lundin'in yüzünde küçümser bir ifade belirdi. ''Avustralya'da yaşayan İsveçler hakkında hiçbir bilgileri yok. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Dernek bir şey bilmez.''
''Ne düşünüyorsunuz? Yani insanlar buraya saklanmak için mi geliyor?''
''Tıpkı buradan İsveç gibi günahlarını gizleyebilecekleri bir ülkeye gidenler gibi.'' Avustralya'da saklanan çok fazla İsveçli üçkağıtçı olduğunu sanmam ama kesin vardır birkaç tane. 10 yıl önce cinayet işlemiş, engeli bir adam vardı. İsveç yetkilileri izini hiç bulamadı. Sonra öldü ve mezarı Adelaide'de. Ama sizin evlenmiş olduğunuz adamın herhangi bir suçtan arandığını zannetmiyorum.
Hayır, ama onu bulmam gerekiyor.
Hepimizin öyle aradığımız insanları bulmamız lazım.
''Benim yerimde olsanız ne yapardınız?''
Oscar Lundin derin düşüncelere dalmış gibi yarısı boşalmış olan fincanını karıştırdı. Sonunda ''Galiba benden yardım isterdin.'' dedi. ''Bu ülkede arayabileceğim çok kişi var. Avustralya'da hala birçok şey kişisel bağlantılarla hallediliyor. Birbirimize ya seslenir ya da fısıldarız ve genellikle aradığımızı buluruz. Sizinle tekrar nasıl bağlantı kurabilirim?''
Hilton'da kalıyorum. Aslında benim için çok pahalı.
Mümkünse 2 gün daha orada kalın. 2 gün bana yeter. Eğer kocanız buradaysa bulurum. Bulamazsam başka bir yere bakabilirsiniz. Çoğunlukla bir sonraki durak Yeni Zelanda olur.
Size rastlayacak kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Ve hiç tanımadığınız birine yardım etmeye bu kadar istekli oluşunuza.
Belki de babamın sadece yaparmış gibi göründüğü iyiliği yapmaya çalışıyorumdur.
Lundin eliyle garsonu çağırıp hesabı istedi. Ayağa kalkınca şapkasını kaldırıp selam verdi.
48 saat içinde arayacağım. Umarım size iyi haberlerle dönerim. Ama daha şimdiden çok fazla şey için mi söz verdim diye endişelenmeye başladım. Bazen müşterilerime de diktiğim ağaçlardakinden fazla elma sözü veririm. Sonradan da hep suçluluk duygusuna kapılırım.
Louise onun rıhtım boyunca güneşin altında gökdelenlerin dibindeki feribot iskelesine doğru yürüyüşünü seyretti. İnsanların karakterini değerlendirmekte çoğu zaman yanılırdı. Ama Oscar Lundin'in gerçekten yardım etmeye çalışacağından hiç kuşkusu yoktu. 23 saat sonra odasındaki telefon çaldı. Uzun bir yürüyüşten yeni dönmüştü. Oscar Lundin bir şey bulamazsa veya onu kandırmışsa ve aramazsa ne yapacağına karar vermeye çalışıyordu. Daha önce babasıyla konuşmuş ve Yunanistan'ı da arayıp 1 ya da 2 hafta daha yasta olacağını söylemişti. Yine anlayışlı davranmışlardı ama sabırsızlanmaya başlamamaları için kazı alanına gitmesi gerekeceğini de biliyordu. Lundin'in ses tonu tam hatırladığı gibiydi. Eski zaman İsveççesiyle konuşuyordu. İsveç'ten ayrılalı çok zaman olmuştu. Dildeki yeniliklerden haberi yoktu. İlk karşılaşmalarının ardından ben küçük bir kızken insanlar böyle konuşurdu diye düşünmüştü. Lundin sözü uzatmadı. ''Galiba kayıp kocanızı buldum.'' dedi. ''Tabii Avustralya'da Aaron Cantor adında birkaç tane İsveçli yoksa.'' ''Sadece bir tane olabilir.''
''Önünüzde Avustralya haritası var mı?''
Louise bir tane almıştı, haritayı yatağın üstüne yaydı.
''Parmağınızı Sydney'in üstüne koyun. Sonra güneye inen yolu takip ederek Melbourne'a getirin. Oradan da kıyı boyunca Apollo Körfezi denen yere kadar ilerletin. Buldunuz mu?''
Louise ismi görebilmişti.
''Bulabildiğim kadarıyla Aaron Cantor denen bir adam birkaç yıldır orada yaşıyormuş. Bilgiyi aldığım kişi tam adres veremedi.'' Ama aradığınız adamı Apollo Körfezi'nde bulacağınızdan eminim.
Bu bilgiyi kimden aldınız?
Kuzey Denizi'nden sıkıldığı için dünyanın öbür ucuna taşınan yaşlı bir troll kaptanından. Vaktinin bir kısmını güney sahilinde geçiriyor. Hafızası çok kuvvetlidir ve isimleri asla unutmaz. Aaron Cantor'u Apollo Körfezi'nde bulacağınızı tahmin ediyorum. Sadece yaz aylarında canlanan küçük bir yerdir. Yılın bu zamanında pek kalabalık olmaz.
Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Neden biz İsveçliler teşekkür etmek için bu kadar zaman harcarız? Niye kimseden karşılıksız bir iyilik beklemeyiz? Ama size telefon numaramı vereceğim. Çünkü onu bulup bulamayacağınızı merak ediyorum.
Louis Oscar Lundy'nin numarasını haritaya yazdı. Adam vedalaşıp telefonu kapattığında sanki yine şapkasını çıkarmıştı. Louis kıpırdamadan bir süre ayakta durdu. Kalbinin deli gibi çarptığını hissedebiliyordu. Aaron yaşıyordu. Yunanistan'a dönmekten vazgeçmekle yanlış bir şey yapmamıştı. Ve şans eseri bir restoranda yazlık şapkasıyla oturan bir iyilik meleğine rastlamıştı.
Oscar Lundin pekala da amcam olabilirdi diye düşündü. Her iki yaşlı adam da yardım etmekte hiç tereddüt etmiyordu.
İçinde bir şeyler patladı ve dizginlenmiş olan tüm enerjisi açığa çıktı. Göz açıp kapayana kadar otelde teslim alacağı bir araba kiralamış ve otel faturasını ödemişti. Sydney'den çıkıp otoyol ağına girdi ve Melbourne'a yöneldi. Artık acele ediyordu. Aaron o Apollo Körfezi denen yerde olabilirdi ama her an aklına esip ortadan kaybolması mümkündü. Eğer peşine düşüldüğünün kokusunu alırsa kaçardı. Louis geceyi Melbourne'da geçirip ertesi gün sahilden Apollo Körfezi'ne inmeye karar verdi. Radyoda klasik müzik çalan bir istasyon buldu. Melbourne'in merkezine ulaştığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Kendisi çok küçükken olimpiyatların burada yapılmış olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Babası yüksek atlamada Nilsson adındaki sporcuydu. Evlerinin dış duvarına adama altın madalya kazandıran yüksekliği işaretlemişti.
Nilsson, iyi de ilk adı neydi?
Richard diye düşündü ama emin değildi. Belki de iki ayrı kişiyi karıştırıyordu, hatta iki ayrı müsabakayı. Babasına sormalıydı.
Meclis binasına yakın ve yine çok pahalı bir otelde oda tuttu. Ama yorulmuştu ve daha ucuz bir yer arayacak hali yoktu. Birkaç sokak ötede küçük bir Çin lokantası keşfetti. Restoran yarı yarıya boştu ve garsonların çoğu televizyonun başındaydı. Louis bambu ve pilav yedi. Birkaç kadeh de şarap içtikten sonra çakır keyif oldu. Sürekli Aaron'u düşünüyordu. Yarın onu bulacak mıydı? Yoksa Aaron kaçacak mıydı? Yemekten sonra zihni açılsın diye yürüyüşe çıktı. Güzel aydınlatılmış yolları olan bir park buldu. Eğer kafayı bulmamış olsa yola hemen devam etme kararı alabilirdi. Çantasını hala açmamıştı ve hemen kapıp arabaya dönebilirdi. Ama biraz uyuması lazımdı. Şarabın büyük yardımı olacaktı. Yatağın üstüne uzanıp yorgana sarıldı. Şafak sökene kadar rüyalarındaki suratlardan kaçmak için bölük börçük bir uyku çekti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 84.